Ayrım 19. Rüzgar yıldız tarafından eserken orza çeken iki fırkateyn, yelkenlerini istinga etmiş ve burnu gün doğusuna dönük olan Ammat'ın kemere hattında 5 gomine kadar açıktaydı. Nemli ve boz bulutlar denizin yüzeyine tıpkı sis gibi çökmüştü. Yağmur atıştırmaya başlayınca Diyavol Paşa Hazretlerinin emriyle yelkenler fora edildi. Efendimiz fırkateynleri göstererek bunlar çok acemi diyordu. Topları üst güvertelerinde ve açıkta. Şimdi başlayan yağmurla toplarının fal yatavaları ıslanacak ve çoğu ateş almayacak. Bizimse kapalı top güvertelerimiz var. Ayrıca rüzgar üstünlüğü bizde. Madem böyle bir üstünlüğümüz var, neden kullanmayalım? Çatışmaya bu sayede biz yön vereceğiz. Manevra için Serdümen'e emrini verdi. 5 kerte sancak. Prasya edilip İskotalar alınırken Ammat, hedefi olan fırkateynlere doğru geniş bir kavis çizerek seyretmeye başladı. Bu kavis sanki pergelle çizilmişti ve yolun yarısında tiramola atılıp rüzgar bu kez sancak tarafından alındı. Paşa top güvertesindekilere havalandırma ızgaralarının üstünden hem iskele hem de sancak bataryasındaki bütün toplar dolu olsun dedi. Önce iskele bataryası ateş edecek. Topları geminin armasına dirise edeceksiniz. Ardından sancak bataryası emrimle ateş açacak. Her çatışmadan önce olduğu gibi şimdi de dua eden topçular fora ettikleri topları besmele çekerek doldururlarken kaptan dümenciye "Arkadaki fırkateynin tam ortasına git," dedi. "Tüfenk menziline girince dümeni 4 kerte sancağa kıracaksın. Öyle ki bu şekilde çapraz durursak fırkateynin toplarının ölü bölgesinde kalırız." Plan zekiceydi. Fırkateyndekiler Ammat'la borda bordaya gelip iki geminin birbirlerine muvazi olduğu bir vaziyette top düellosu yapacaklarını düşünüyor olmalıydılar. Fakat Ammat top menziline girip sancak tarafına dönünce birbirlerine muvazi değil çapraz oldular. Böylece fırkateynin hiçbir topunun sağa sola döndürülüp Ammat'a dirise edilebilmesi için ne bir imkan ne de bir ihtimal kalmıştı. Karşı tarafın patlayabilen 7 topundan fırlayan gülleler denize düşerken Ammat'ın iskele bataryasından açılan ateşle fırkateynin civadrası çatırdadı ve çanaklığında rampa için bekleyen kalyoncularla birlikte gıcırdayarak gerilen halatlarını tek tek kopararak denizi boyladı. Palaserteler darmadağın olup direkleri dik tutan çarmıkların bağlandığı filadorlar koptu. Derken o ağırlıkla istralyaları da kopan Pruva, Gabya ve Baba Fingo çubukları kulakları sağır eden bir gıcırtıyla denize indi. Bu durumda Ammat iki fırkateynin arasındaki ölü bölgedeydi. Kaptan Efendimiz sancak bataryalarına diye bağırır bağırmaz sancak topları dirise ve salya edildi. Foga emriyle gürleyen kolomborneler ve ejderdehanlardan fırlayan gülleler öndeki fırkateynin kıç tarafını paramparça ettiler. Su üzerinde tahta parçaları yüzüyordu. Geminin dümeninden eser kalmamıştı. Arkadaki fırkateynde ise azaplar ve kalyoncular denize inen direği bağlayan halatları baltalarla kesiyorlardı. Direği denize bıraktıktan sonra kaçmayı amaçlıyor olmalıydılar. Fakat kaptan efendimiz gülümsüyordu. Bir ara Abu Zerre ise boşuna uğraşıyorlar dedi. Ancak rüzgarı kıçtan alarak kaçabilirler. Ama Pruva ve Civadra yelkenleri olmadan bu işin üstesinden gelemezler. Onları elimizde bil. Fakat Efendimiz sözünü tam bitirmişti ki, Abu Zerre'yi sağ gözüne saplanan bir serseri kurşunla sırt üstü yere yığıldı. Kaptan Efendimizin yüzü değişmemişti. Abu Zerre'yi'sin bedenini ayağıyla iterek ters çevirdi. Sağ gözünden kan boşalan adam hala nefes alıyordu. Efendimiz Nuh Usta'ya bağırdı. "Alın götürün şu adamı gözümün önünden. Hasta koğuşuna hekimin yanına taşıyın. En fazla 3-5 saat yaşar." Ammat'ın iskele bataryaları dümeni kırılan fırkateyne gülle üzerine gülle yağdırıyordu. Gemideki her nefer bir ölüm meleği kesilmişti. Fırkateynin bordası paramparça oldu. topları sustu. İş bununla da bitmedi. Çanaklığa çıkan birkaç yeniçeri, içi neft yağı dolu şişe humbaraların fitillerini ateşleyip fırkateynin güvertesine fırlatınca, kırılan şişelerin sesinin ardından devasa bir yalımın harlaması duyuldu. Fırkateyn yanıyordu. Kızıl bayram başlamıştı. Denizciler, gabyarlar ve kalyoncular kavrulmamak için suya atlıyorlardı. Yağmur dinmişti. Derken kaptan efendimizin sesi duyuldu. ''Gemiden atlayanlara acımayın yiğitlerim, hiçbirini sağ komayın. Merhamet etmeyin serbazlarım.'' Bu sözlerin ardından yeniçerilerin tüfekleri teker teker patladı. Serbest ateş çeyrek saat kadar sürdü. Ateşkes emri verildiğinde denizin yüzeyi cesetlerle dolmuştu. O sırada denizciler bağırdılar. ''Diğer fırkateyn kaçıyor.'' Amat'ın açtığı top ateşi sonucu kırılan Pruva direğini denize bırakan bu gemiye yetişmek kolay olmayacaktı. Grandi ve Mizana direğindeki bütün yelkenleri açan gemiyi yakalamak için en az 6 saat gerekirdi. Fakat Diavol Paşa sakin görünüyordu. Gözünden vurulan Abuzer Reis'in yerini alan seyir zabitine, yaralıları hekimin kamerasına naklettir. Takımpare yelkenle fırkateyni takip edeceğiz. Bahse varım ki en geç bir saat sonra duracaktır, dedi. Yelkenleri foravele edilen Amat, kaçan fırkateynin peşine düştü. Takip ettiği gemi yıldız tarafından esen rüzgarı kıçtan alıyordu. Amat elbette daha hızlıydı ama ona, kaptanın dediğinin tersine bir saat içinde yetişilecek gibi değildi. Fakat yarım saat geçmişti ki beklenmedik bir şey oldu. Rüzgar, Mizana yelkenini fora etmiş olan fırkateynin kıç tarafını savurdu ve teknenin başı rüzgara dönüverdi. Yelkenleri ansızın rüzgarla dolan geminin Grandi direğinin çatırtısı ta Amat'tan bile duyuldu. Diavol Paşa'nın dediği gibi broş atan tekne denizin ortasında kala kalmıştı. Amat'ın mürettebatından bir sevinç nidası yükseldi. Ganimet için fırkateyne yetişmek amacıyla herkes işini layıkıyla yapıyordu. Ama bu sırada direkleri kırılan tekneden bir posta güvercininin uçurulduğu görüldü. Herhalde ele geçirildiklerini ya da batmak üzere olduklarını bildiren bir mektup göndermişlerdi. Amat iki gomine kadar yaklaşmıştı ki şiddetli bir gürültü duyuldu. Fırkateynin kaptanı ele geçmemek için cephaneliğini ateşlemiş, gemisini havaya uçurmuştu. Gökten tahta ve ceset parçaları yağıyordu. İyi bir kaptanın sadece şerefli gemicilere değil, aynı zamanda yedi denizin dışarı attığı rezil ve pespaye mahluklara da söz geçirmesi, hatta sadece gemicilik değil namussuzluk konusunda da onlardan daha rütbeli ve tecrübeli olması gerektiği belki doğruydu. Her gemide olduğu gibi Amat'ta da dalavericilik konusunda insana parmak ısırtan iki sima vardı. Bunlardan kısa boylu olanı üstüne siyah canfes kumaştan mintan, altına aynı renk çuhadan bir çakşır giyer, başına da kırmızı Cezayir fesi takardı. Fıldır fıldır dönen gözlerine ve incecik dudaklarındaki alaycı kıvrıma bakılırsa, mürettebatın Ali Cengiz adını taktığı bu kişi oğlunun hem pohpohçu hem de düzenbaz olduğu söylenebilirdi. Adı Suud olmasına rağmen bir padişah kavuğu kadar kocaman kafası ve etli suratı nedeni yahut vesilesiyle kelle diye çağrılan diğeri ise, altına siyah çuhadan diz çakşırı, sırtına kolları sıvanmış bir hırka kuşanıp, başına da kırmızı bir barata giyer ve daima yalın ayak dolaşırdı. Koskoca kafasındaki yarıklar ve damarların fırladığı etli kollarındaki dövmeler dikkate alınırsa, bu ızbandut, kabadayının dik alasıydı. Her ikisi de kırbaçla değil, gönüllü olarak yola gelebilecek şahsiyetlerdi. Çünkü menfaatleri bunu gerektiriyordu. Ali Cengiz'le kellenin biri kavruk, diğeri alıktı ama aynı zamanda biri Hinoğlu Hin, diğeri ise adeta çam yarmasıydı. Haklarında iki zıt şeyin aynı anda söylenebileceği bu künyesi bozuk adamlar, kendi başlarına yarım, beraberkense tam bir insan olduklarına inanacak kadar da mankafaydılar. Ne var ki feleğin sillesi onları ne kadar sallarsa sallasın, hayatın ıskartaya attığı bu insan müsveddeleri tıpkı Hacı Yatmazlar gibi daima ayakta kalırlardı. Gözünden vurulan Abu Zer Reis, Ahmet'in hasta koğuşunda ahireti boyladığı vakit kaptan efendimiz bu iki bitirimi kamerasına çağırmıştı. İçeride ne konuşulduğunu o sırada kapıda bekleyen Nuh Usta bile duymadı. Fakat dışarı çıktıklarında Ali Cengiz'in elinde bir çuval vardı. Dışarıda Nuh Usta'dan bir adet meşe tohumu istediler ve bunun kaptan efendimizin bir emri olduğunu söylemeyi de ihmal etmediler. Ardından doğruca hasta koğuşuna yollandılar. Lombarı ve penceresi olmayan bu koğuş, tavandan sarkan birkaç muşamba fenerle aydınlatılmaktaydı. Döşeklerinde sıkış tepiş yatan yaralıların feryatları ta dışarıdan işitilebilirdi. Eli ayağı buz kesilip kendinden geçmiş olanlar dışında, inildeyip ıhlayan diğer yaralılardan, kimi yaylım ateşinde nice kurşun yiyip delik deşik olmuş, kızgın topları doldururken barut harlayınca kiminin de eli yüzü yanmış, derisi soyulmuştu. Güllelerin çarpması sonucu sağa sola saçılan tahta parçaları çok kişinin kolunu bacağını kırıp kafalarını yarmıştı. Kan revan içinde kalmış bedenlerinde sallanıp çarpan bir makaranın yol açtığı ezikler, ansızın parlayan barutun neden olduğu yanıklar ve savrulan bir kılıncın eseri olan kesikler vardı. Koğuşta ah ve vah nidalarıyla öksürükler, tıksırıklar eksik olmuyordu. Gerçi Allah'ın her kulunun günleri sayılıydı ama hasta koğuşunda yatağa düşen yaralıların büyük kısmı Azrail ile burun burunaydı. Can çekişen yaralılar için şimdilik yapılacak tek şey dua etmek ve onlara afyon ruhu içirmekti. Bu ilaç uykuya yol açardı. Ancak sancılarından dolayı fazlaca afyon ruhu içenlerin bir daha asla uyanmadıkları da duyulmamış ve görülmemiş değildi. Ali Cengiz ile Kelle, merhum Abu Zer Reis'in naaşı önünde diz çöktüler. Gemi hekimi İbrahim Bey avucuyla sıvayıp rahmetlinin göz kapaklarını kapatmasına rağmen sağ göz kanlar içindeydi. Ceset bir branda ile örtülmüş, üzerine bir de bıçak konmuştu. Çifte su verilmiş bu bıçağı görünce kellenin gözleri parladı. Alıp keskinliğini denetlemek için baş parmak tırnağına bile sürttü. Kıl ağısı bile çekilmişti. Sağa sola bir baktı. Cesedin ağzına bir meşe palamudu koyduktan sonra bıçağı kuşağına sokan bu adam cesedi çuvala koyup ağzını bağladı ve salla sırt etti. Yaralılarla uğraşan İbrahim Bey'e ve yamaklarına görünmeden dışarı çıktılar. Önce palavra katına, ardından da ikinci top güvertesine indiler. Malta'da boşaltılan ambarın kapağı önüne geldiklerinde Ali Cengiz, Diyavol Paşa'dan aldığı anahtarı kuşağından çıkardı ve kilide sokup çevirdi. Kelle ise o koskoca kapağa abanıp ambar ağzını açtı. Muşamba feneri yaktıktan sonra o bomboş, ıssız ambara indiler ve cesedi yere yığdılar. Elinde kürekle kelle cesedin üzerine kireç döktü. Vakit geçirilmeden denize atılması gereken cesedi, duası bile okunmadan ambara atmaları karşısında azıcık suçluluk duyar gibi oldular. Merdivene yönelirken gider ayak bir Fatiha olsun okumak istediler ama ezberleri zayıf olduğundan ancak yarısına kadar okuyup amin dediler. Selam ağası Kekez İsmail Dede Hazretlerinin Akaidür Rezail başlıklı eserinde anlatılanlar doğruysa, Diyavol Paşa Hazretlerinin Serdümen'e verdiği rota kıble, Yedekçibaşı Maymuni İlyas Baba Hazretlerinin El Beyan Fi Makasidül Lutiyan adıyla kaleme aldığı o şahisere göre ise gün doğusuydu. Fakat her iki eserde de Ahmet'in o uğursuz sisin içine, fırkateynlerin batırıldığı günün akşamına doğru girdiği belirtilmiştir. Bu o kadar yoğun bir sisti ki, güverteden bakıldığında direklerin gabya çubuklarından yukarısı ve kıçtan bakıldığında ise grandi direğinden ilerisi seçilemiyordu. İşin kötüsü o uğursuz hayvan, Malta'da uçup direğin zifusuna konarak geceler boyunca ban ban banlayıp öten o baykuş Amat'ı hala terk etmemişti. Bu sinir bozucu ve tehlikeli ortamda karşılarına çıkması muhtemel bir sığlığa oturmamak için baş taraftaki İskandil vardiyası hiç durmadan çalışıyor ve suyun derinliği pasaparola edilip seyir güvertesine bildiriliyordu. Rüzgar hafifti ve Diavol Paşa'nın foravele emriyle kurumaları için bütün yelkenler açılmıştı. 20 adım ötesini bile göremeyen serdümenin gözü hep pusula dolabında, kulağı ise Cıvadra çanaklığındaki gözcüdeydi. Fakat o günün en önemli olayı sadece akşama doğru çöken sis değil, Süleyman Reis'in Kaptan Efendimiz'in kamarasına çağrılmasıydı. Süleyman kıç güvertede görününce mürettebatın acıma ve alay dolu bakışlarını üzerinde hissetti. Hayatlarını ölmek ve öldürmek üzerine kuran bu adamlar bir sinir zaafını asla affetmezlerdi. Kırbaç Süleyman kameraya girdikten sonra içeride kimseyi göremedi. Kıç taraftaki bahçeye açılan kapı da kapalıydı. Efendimiz herhalde başka bir yerde olmalıydı. Kitaplarla dolu kameranın boş olduğunu hissedince, sanki birini alacakmış gibi elini raflardaki ciltler üzerinde gezdirdi. Ama birdenbire eli sanki kendisine ait değilmiş gibi bir kitabın üstünde durdu. Diavol Paşa Hazretlerinin kendisine yasakladığı o kara kaplı kitaptı bu. Raftan çekip aldığı kitabı kokladı. Ama burnuna hiçbir koku gelmedi. Kapağını tam açıyordu ki arkasından gelen bir sesle irkildi. Açma o kitabı. Bu ihtardan önce sanki ipek bir kumaşın hışırtısını işitmişti. Yasaklanan kitabı masaya bıraktı ve elini göğsüne götürüp eğilerek Kaptan Efendimiz'e selam verdi. Efendimiz ona, "Sana daha önce de söylemiştim," dedi. "Bu kameradaki istediğin her kitabı okuyabilirsin. Ama bu kitaba asla ve asla dokunmayacaksın." Paşa kitabı alıp raftaki yerine yerleştirdi. Ardından sedire oturduktan sonra, "Kameranda rahat ettiğini umarım," dedi. "Top ve tüfenk sesleri dilerim ki sinirlerini daha fazla bozmamıştır. Mışıl mışıl uyumanı isterdim ama savaşmaya mecburduk." Bu sözler eski bir Adria korsanı için fazlasıyla ağırdı. Paşa Hazretleri, "Abu Zer'in durumunu işitmişsindir belki," dedi. "Sağ gözünden vuruldu. Ne kadar acı, değil mi?" "Abu Zer'in vurulması değil elbette. Her nefsin bir gün ölümü tadacak olması, acı olan." Elindeki yıpranmış bir kitabı masaya fırlattıktan sonra, "Bu kitabın ilgini çekeceğini düşündüm," dedi. "Hikmetül Lokman adlı kitabın bir nüshası. Şu ölümsüzlük otunu arayan Lokman'ı herhalde işitmişsindir. Efsaneye göre bu otu bulmuş. Fakat bir rüzgar ölümsüzlüğün esrarını açıkladığı kitabın birçok sayfasını uçurup götürmüş. İşte bu kitap da ölümsüzlük otu hakkında. Aslına bakıp bu kitabın nüshasını çıkaran kişi bol bol hurafe de eklemiş olmalı. Ne kadarının doğru ve ne kadarının da palavra olduğuna sen karar verebilirsin." Çizmelerini çıkardıktan sonra sedire uzandı ve Süleyman'a sandalyeye oturmasını söyledi. Süleyman, kara destar sardığı kızıl Cezayir fesini başından çıkaran Diavol Paşa Hazretlerinin tepe kâkülü olmadığını gördü. Evet, Kaptan Efendimiz geldi. Kafası bir caminin kubbesi kadar yuvarlak ve pürüzsüzdü. Tavandaki muşamba fenerin ışığı altında pırıl pırıl parıldayan bu kelle, görende şaplak atma isteği uyandırıyordu. Süleyman kitabın sayfalarını çevirirken Diavol Paşa Hazretleri, "Bahse varım ki bu kalın kitapta anlatılanların ancak binde biri doğrudur," diyordu. "Tıbbi değerinden çok edebi değerleri ağır basıyor. Hayal gücü sınırlı olanlar, ölümsüzlük otu alt tarafı bir masaldır der ve geçerler. Oysa dünya binde bir de olsa yanılma payı bırakanlara aittir bana kalırsa. Bu kitapta ölümsüzlük otunun hangi otlar olabileceği de belirtilmiş. Ver şu kitabı bana da sana bulayım." Diavol Paşa Hazretleri Hikmetül Lokman'ı eline aldıktan sonra sarı tırnaklı uzun parmaklarıyla sayfaları çevirerek aradığı bölümü buldu. Bak işte. Öküz basuru denilen bitkinin tohumu, 70 yıl önce ölmüş bir erkeğin mezarına ekildikten 3 yıl sonra filizlenirmiş. Bu bitkinin yaprakları kaynatılıp içilince insan sonsuz hayata kavuşurmuş. Ayrıca kelavrat otu 7 gün aç bırakılmış bir kuzuya yedirildikten sonra hayvanın topak topak necasetinden 30 gün boyunca günde bir tane yenildiğinde insanın ömrü 140 yıl uzarmış. Daha neler? Diyavol Paşa Hazretleri okuduklarına gösterdiği tepkiyi merak etti ve başını kaldırıp bir an Süleyman'a baktı. Kırbaç Süleyman tıpkı bir çocuk gibi bu masalları bile ilgiyle dinliyordu. Efendimiz okumaya devam etti. Bak burada yağından karazindanausu elde edilen tilki fenerinin ölümsüzlük otunun ta kendisi olduğu yazıyor. Bu bitkinin yaprakları Deberan, Süreyye, Buleyn ve Şarteyn menzillerinde olduğu sırada ayın ışığında bırakılırsa ölümsüzlük veriyormuş. Bundan başka sağır gelin otu demlenip içilirse insan o gece rüyasında ölümsüzlük otunu görür, şeklini şemailini tanırmış. Bazıları rüyada görülen ölümsüzlük otunun bizzat sağır gelin otu olduğunu söylerlermiş. Bakalım başka neler var. Hınzır deli otu, sarı kazım kanı, züttüre de insanı ölümsüz kılarmış. Züttüreye bazı bölgelerde sütüre de deniyormuş. Ak baldır otu, kirte, kebere yahut kebire de denilen gebre otu, yılan safrası, zülüflü baba, efrez yahut ebrez, yabani aya bakan, evail ya da ivailin de ölümsüzlük otu olduğu söylenirmiş. Bak burada bir de hikaye var. Daha iyi görmek için gözlerini kitaba yaklaştıran Diyavol Paşa Hazretleri şunları okudu. Anlatıldığına göre ölümsüzlük otu bir otlakta bitivermiş. Ama çobanın biri sürüsünü bu otluğa getirince garip olaylar olmuş. Önce 40 koyun boğazlanmış. Kurtlardan şüphelenmişler. Ama çoban sürüye kurt yaklaştırmadığına yeminler ediyormuş. Ertesi gün köpekler, sonraki günde çoban boğazlanmış. Köylüler bu korkunç canavarı aramaya başlamışlar. Nihayet boğazlanmış bir kurt görünce dehşete kapılmışlar. Akıllarına kurdun inine gitmek gelmiş. Tabiat üstü mahluklardan korktukları için yanlarına köyün imamını da almışlar. Sonunda kurdun inine varmışlar. Karanlıkta bir canavarın parıl parıl parlayan uzun ve sivri köpek dişlerini görmüşler. Ardından da canavar korkunç bir şekilde meylediğinde hepsinde şafak atmış. İmam elbette ki her nefis ölümü tadacaktır ayetini okuyunca canavar sesini kesmiş. İçlerinde cesur olan birkaç kişi ine girince karşılarına köpek dişleri uzun ve sivri olan bir koyun çıkmış. Üstlerine saldırıp birini boğazlamış. Ama imam dualar okuyunca yere yığılmış. Boğazını kestiklerinde ise koyundan bir damla olsun kan akmamış. Eti de sanki 7 gün güneşte bırakılmış gibi kokuyormuş. Zavallı koyunun otlanırken ölümsüzlük otunu yediğini ve bu yüzden kana susadığına hükmetmişler. Ne dersin? Masal işte. Sedirinden doğrulan Efendimiz kitabı masanın üzerine bıraktı. Çizmelerini giydi ve serpuşunu başına geçirdi. Ardından hiçbir şey söylemeden, hiçbir açıklama yapmadan kapıyı açıp dışarı çıktı ve güverteyi kaplayan sisin içinde kayboldu. Açık kalan kamera kapısı rüzgarın ve yalpanın etkisiyle menteşelerinden gıcırdayarak salınıyordu. Süleyman bir süre bekledikten sonra Hikmetül Lokman başlıklı kitabı aldı. O günlerde talihi pek yaver gitmiyordu ama ölümsüzlük otu hakkındaki bu kitaptan rastgele bir sayfa açıp fal baktı. Gözüne ilk çarpan satırlar şunlardı. Kelavrat otu insanın ömrünü uzatır ama onu ölümsüz yapmaz. İnsana aslında gebre otu yaprağı ölümsüzlük verir. Eskiler gebre otuna kebire ya da kebere de demişlerdir. Bunun 333. yaprağı, eğer gerekenler yapılırsa insanı ölümsüz kılar.